Ayrım 5. Sayfa 36. Tekerleklerin pistteki hızlı tıkırtısı. Hamburg. Kent, havalimanının gelen yolcu girişinde kocaman harflerle böyle sunuyor kendini gelenlere. Bu isimle. Uçaktan ayaklarımı yeryüzüne basmanın sabırsızlığıyla iniyorum. Gökyüzüne bakıyorum. O kadar uzak ve sınırsız ki karada varoluşumdan hoşnutluk duyuruyor bana. Merdivenlere inerken, koridorlardan geçerken benimle birlikte gelen yolculara bakıyorum. Türkiye'den geldiklerini, çoluk çocuk birbirleriyle oldukça yüksek sesle konuşmalarından anladığım aileler, sıkı tıraşlı, bıyıklı, koyu renk takım elbiseli iş adamları. Ellerinde dizüstü bilgisayarlarla dolaşan ve rakamlar dışında okuma yazma bilmeyen kabak kafalı, cin bakışlı borsa uzmanları, buram buram parfüm kokan pantolon takımlı, büyük evrak çantalı, gösterişli ve burnu havada genç kadınlar. Onlara bakarak gençliğimde nasıl biri olduğumu ve aradan geçen zamanın neleri değiştirdiğini anlamaya çalışıyorum. Ama bu kolay değil. Zorluk, kendimde asla değiştiremediğim aşılmaz şeylerin farkında olmam ve kadın ya da erkek başkalarına tam olarak nasıl göründüğümü bilemeyişim. Herkes baktığı insanı kendi ölçülerine göre tanımlar çünkü ve insan kendini başkalarının gözleriyle göremez. Dönen bandın başında bagajımı beklerken görüntüm karşımdaki karanlık camda yansıyor ama net değil. Bana ve kimliğime ait hiçbir şey görünmüyor orada. Bir pantolon, bir gömlek giymiş ince uzun, orta yaşlı bir kadın. Durağan ve silik. Kalın topuklu siyah ayakkabılar ve kola atılmış bir pardesü. Saçlar uzun ve dağınık. Gözlerin rengi belli değil bu ışıkta. İnsan gerçekte olduğu gibi görünebilir mi? Gitgide daha zor insan beğenir biri olup olmadığımı soruyorum kendime. Eskiden beğendiğim, hatta sevdiğim bir sürü insanla ilişkimi bitirdim son birkaç yılda. 2 gün önce de tekinden kurtulmak için beklediğim fırsatı değerlendirdim. Ertesi gün beni aradığında soğuk, konuşmaya isteksiz davrandım. Üsteleme cesaretini gösteremedi. Bu sabah beni geçirirken Haluk'la o geceyi konuşmadık. Peri'yi alıp gittikten sonra ne olduğunu sormaya gerek duymadım. O da hiç söz etmedi. Biraz kuşku verici bir durum. Haluk açıktır ve kızla yol boyu ne konuştuklarını, nerede oturduğunu, nasıl ayrıldıklarını normalde anlatacak biridir. Belki de sormamı, hatta kıskanmamı bekledi. Oysa ben onu hiç kıskanmadım. Yakınlığımızda saygıyı, ölçüyü ve içtenliği daha çok önemsedim hep. Haluk'a daha objektif bakabilmeyi ise ancak olgunlaşmaya başladıktan sonra başardım. Ya kendime? Şunu fark ediyorum. Bir süredir dış görünüşümle daha fazla uğraşır oldum. Hafif bir siniklik çöktü üstüme. Hareket alanım daralmış gibi. Aynaya her bakışımda coşkumu kısıtlayan yaşı kuşkuyla gözlüyorum. Yüreğimi yaşlanma korkusuna benzer bir soğukluk sarıyor. Sanki ölüm beni elimden çekiyor, kendisiyle sevişmem için zorluyor. Bunu her gün çoğalan bir gerilim içinde tenimde duyuyorum. Benim yaşımda bir kadını, ki hiç de yaşlı değilim, içine kapanmaya, her şeyin bitmiş olduğunu kabul etmeye zorlayan bu geri çekiliş nedir? Şekerim, senin sorunun düşünce biçimin ve kendini hissettiğin yaş. Oysa hala pek hoşsun ve 20 yaşındaki kadar incesin, diyor Deniz. Geçen bahar Deniz'in Mainz'ın bir köyündeki evinde bahçede oturuyoruz. Kestanelerin yaprak kesecikleri patlamış, rüzgar çıngırağı başımızın üzerinde hoş sesler çıkararak sallanıyor. Ama yaşlanıyorum. Duyduğum kaygı da bana asıl yaşadığım toplumdan, onun yüzeysel, haksız anlayış ve kabullerinden bulaşıyor olabilir. Bu doğru da, ama sen kolayca teslim olacak biri misin? Sanatçı kişiliğin, kültürün, kariyerinin sana kattığı hava, yaşın ne olursa olsun seni hep güzel kılacak, inan. Deniz, kız kardeşim, benden 3 yaş küçük. Etekleri saçaklı, koyu yeşil uzun bir Hint eteği ve hardal sarısı pamuklu bir bluz giymiş o gün. Ayaklarında işlemeli çoraplar var. Saçlarını bir oğlan çocuğu kadar kısa kestirip kızıla, hayır kırmızıya boyamış. Kulaklarından uzun gümüş küpeler sarkıyor. İri gözlerinin çevresini de abartarak boyamış. Benim için olanaksız sayılan bu kılıkla, çekici demek az olur, düpedüz çarpıcı. Bana tayyörlerimi, bütün o hanım hanımcık ciddi giysilerimi çöpe atmamı öğütlüyor. Bir sanatçı, kaç yaşında olursa olsun, yırtık kotlar, yıllanmış deri montlar, solmuş gömlekler ve şallarla, renkli, iri taneli boncuklarla dolaşmalıymış. Deniz'in söylediklerine inandırıcı kılma becerisi bana her zaman canlılık, anlaşılmaz bir uçarılık verir. Onu 8 aydır görmüyorum ve övgüler duyup moral kazanmayı özledim. Hamburg'da 4-5 gün kalıp onlara, Frankfurt'a gideceğim. Alışveriş bölümünde koku testlerinden kaçınarak çabucak bir tur atıyorum. Hakan için puro, Deniz'e bir karton sigara ve evlerine çikolata ile 2 şişe içki alıyorum. Pasaport kontrolünden, gümrükten geçiyorum. Bir yığın karmaşık çıkış yolu ve labirentten dolaşıp yukarıya ulaşmayı başarıyorum ve bekleme salonunun kapısına doğru yürürken beni karşılayacak kişiyi merak ediyorum. Dernek başkanı, üyelerden biri ya da galeri sorumlusu gelmiş olabilir. Genellikle konuk kadın olduğunda kadınlar gelir almaya. Dernek başkanıyla birkaç kez telefon görüşmesi yaptık. Adı Sina Baloğlu olan bu kişinin uzun süredir Hamburg'da yaşadığını ve Deniz'in hocası Hakan'ın eski bir arkadaşı olduğunu biliyorum yalnızca. Dernek, bir program çerçevesinde etkinlikler düzenliyor. Çeşitli alanlarda ürün veren konuklar çağırıyor. Parasal olanakları beni bir hafta süreyle iyi bir otelde ağırlamaya elverişli değildir büyük olasılıkla. Bir evde kalmak isteyişimden hoşnutluk duymuş olmalılar. Umarım rahat edeceğim uygun bir yer ayarlamışlardır. Birlikte iş yapacağım insanlardan beklediğim tek şey beni anlamaları, duyarlı davranmaları. Salonun ortasına yürüyorum. Uygun bir yerde durup görülmeyi beklerken etrafa göz atıyorum. Bir havalimanının alışıldık görüntüleri. Ellerinde isimler yazılı pankartlarla yolcu bekleyenler, birbirlerine koşup kucaklaşanlar, gözleri kapıda çıkanları kollayanlar. Sarmaş dolaş öpüşen bir çift. Anonslar, uğultu. Parlak döşeme, metal koltuk, paslanmaz çelik korkuluklar. Çabucak bir bakışta tanıyorum onu. Önünde durduğu duvarın koyu sarı boşluğuna hakim görüntüsünden, esmer başından, yüzündeki ışıktan ama en inanılmazı kalp atışlarımın birden ve beklenmedik biçimde hızlanmasından. Sersemletici, bir o kadar da yalın bir bilme durumu bu. Gözü pek, sakin, duraksamasız. Açık, canlı, gülümser. Niye gülümsüyor, kime? Böyle doğmuş olmalı. Bu kadar tatlı ve iyimser. Hayır, yanılmış olamam. Soluğum daralıyor, valizim çok ağır geliyor birden. Yere, ayağımın dibine bırakıyorum ve hiçbir kuşkuya yer vermemek üzere ona bir kez daha bakıyorum. Siyah ağırlıklı, spor giyinmiş orta boylu, ince bir adam. Dağınık saçlarından bir tutamı alnına düşmüş. Deniz'in çok hoş biri tanımına uyuyor olsa da bu sözler fazlasıyla eksik, fazlasıyla. Söz konusu olan güzellik değil, güzellik benim yarattığım, aşka ya da kişilerle ilişkime bağlı olarak da görebildiğim ya da göremediğim bir şeydir. Ondaki tanımlaması zaman alabilecek, gizemli, akıl çelici, kaçınılmaz bir çekicilik. Evet, kesinlikle o. O, kim olduğumu biliyor. Yüzümü fotoğraflarımdan az çok tanıyor. Ah diye fırlıyor, gözü bana ilişir ilişmez ve hafif kırılgan ama öncekinden daha cömert bir gülüş yerleşiyor yüzüne. Yanıma doğru hızla, uzun adımlarla yürürken onu izliyorum. Kararlı bir yumuşaklıkla aydınlatılmış salonun kaygan zemininde varlığı, kaynağını kestiremediğim bir parıltı gibi benden, gülüşümden yana akıyor sanki. Ulya Gözen diye soruyor emin olmak için. Başımı sallıyorum. Ben Sina Baloğlu, hoş geldin. Telefondaki ses bu. Dolgun, yumuşak, pes. Sen diyor çekineceksiz. Akranmışız gibi, sen. Birkaç saniye kıpırdamadan öylece duruyoruz. Apaçık bakıyor gözlerime. Hoşlanma ve sevecenliğin ışık çakımı gibi parladığı bir an ve hemen elimi sıkıca kavrayıp kendine çekerek kusursuz bir içtenlikle kucaklıyor beni. geride bıraktığı bir ülkeyi, o ülkenin güneşini, denizini ve dünyayı kucaklar gibi. Burayı ve orayı, geçmişi ve şimdiyi birleştirmek ister gibi. İçimde bir titreşim, dalgalanma, hafif bir çınlama duyuyorum. Dizlerim titriyor. Duruşum bana hiç yakışmaz oluyor birden. Yüzüm, ellerim, bakışım, ne zamandır dik durmak için biriktirdiğim her şey beni bırakıyor. Kendimi yokluyorum. Öyle beklenmedik biçimde mutluyum ki neredeyse acı duyuyorum. Durulmuşluk ve sakınmayla oluşturduğum ve nicedir içinde dinginlikle saklandığım çemberin bu kadar hazırlıksız ve hızlı kırılması çok şaşırtıcı. Önce eve gidip çantanı bırakalım, diyor. Sesinde belli belirsiz bir soru tonuyla. Ama açsan yemeğe de gidebiliriz. Aç olmadığımı, uçakta bir şeyler yediğimi söylüyorum. Valizimi alıyor, çıkışa doğru yürürken nerede kalacağımı soruyorum ona. Benim evimde, diyor kesin bir sesle. Çocuk sesi ve kalabalık olmayan tek yer orası. Bir tek ben olacağım. Çok konuşkan da sayılmam. Rahat edeceksin. Gülüyorum ama itiraz etmiyorum. Bunu beklemediği belli. Benden önce evinde kocasının döverek sokağa attığı bir kadınla kızının kaldığını anlatıyor. Adam tam bir manyaktı, diye ekliyor. Bir grup olarak gerektiğinde Türkiye'den gelen göçmen ve sığınmacılara destek verdiklerini, resmi kurumlarla yaşadıkları sorunları çözmeye çalıştıklarını söylüyor. Asansörle otoparka iniyoruz. Tuhaf, bulanık bir havada yüzüyor gibiyim. Sorgusu, düşüncesi olmayan anlaşılmaz bir uysallık ve suskunluk içindeyim. Mini etekli, uzun bacaklı genç bir kadın duruyor yanımızda. Saçını at kuyruğu yapmış gözlüklü bir adam. Yer dar, birbirimize sokulmuş haldeyiz. Kokusunu duyuyorum, yumuşak ve kışkırtıcı. Yakınlığı katlanılmaz bir olmazlık halinde içime doluyor ve bana öyle geliyor ki bu duygu küçük kabinin içindeki hiç kimseyi dışlamıyor. Ötekilerin gözlerindeki şaşkınlığı yakalamak istiyorum ama onlar kendilerine dönükler. Bakışları sabırsız ve kaçamak. O iki kişinin arasından asansörün insanı olduğundan çok daha kötü gösteren aynasına ilişiyor gözüm. Gözlerim yüzüme göre çok büyük, koyu mavi ve büyük. Solgunum. Tenim gevşemiş ve gözlerimin çevresinde minicik çizgiler oluşmuş. Birden çırılçıplak kalmış gibi irkiliyorum. Ekim başı. Dışarıda ağaçlar göçe hazırlanan kuş sürüleriyle dolu. Sonbahar kızıl ve sarılarla usulca dallara, yapraklara yürümüş. Çantamı arabanın bagajına özenle yerleştiriyor. Ön kapıyı açıp bana yol veriyor. Yan koltuğa oturuyorum. İyi bildiğim ama bir türlü hatırlayamadığım bir sözcüğü arıyormuş gibi zorlanıyorum ona bakarken. Deri ceketinin açıkta bıraktığı bileğinde düzgün, yumuşak kıllar var ve direksiyonu tutan elleri güzel. Hızlı ama çok dikkatli kullanıyor arabayı. Her an denetimden çıkabilecek bir hayvanmış gibi bütün kaslarıyla. Bu dikkatte öyle dokunaklı bir dalgınlık var ki içimden bir şefkat dalgası, yüreklendirici bir sevinç akıp geçiyor. Yeniden yüzüne dönüyorum ve bana kesinlikle birini hatırlattığı, o kişiyle benzerlik değil ama tanımlanmaz bir yakınlık taşıdığı yanılsamasını yaşıyorum. Çabuk gelip geçici, çok küçük bir an bu. Onu daha önce hiç görmedim ama tanıyorum duygusu. Yolculuk nasıl geçti? Radyoyu hafifçe açıyor. Nina Simone'nin kalın, hüzünlü sesi duyuluyor. Uçmaktan biraz korkuyorum. Elimde değil. Çok dolaşan biri için zor olmalı. Uçağa binmeden bir kadeh bir şey içmeliydin. Sabah karanlığında mı? Tabii, neden olmasın? İstanbul nasıl? Güzel, pastırma yazı başladı. Annem İstanbul'da oturuyor, Bostancı'da. Öyleyse Türkiye'ye gidip geliyor olmalısın. Son 8 yıldır ama pek sık değil. Sergi kataloğunu göndermiştik, aldın mı? Evet, güzel olmuş, beğendim. Kargo 4 gün önce geldi. Koliler açıldı, heykellerin hepsi sağlam. Kırılıp dökülen hiçbir şey yok. Resimler de yeniden çerçeveye alındı. Sergi kabaca yerleştirildi ama son düzenleme için seni bekliyorlar. Tabii, galeriye ne zaman gidebilirim? Biraz dinlen, gideriz. Resim de yaptığını bilmiyordum. Tuvalleri görünce şaşırdım. Epeydir yapıyorum aslında ama akademi çevresinde tutuculuk, sanat dedikodusu hiç de az değildir. Ortaya çıkarma cesaretini yeni buldum. Zaten 10 kadar resim gelmiş olmalı. Sanırım 12. Heykellerine kısa adlar koymuşsun. Sunak, Akış, Biriken gibi. Resimlerin adları ise uzun. Biraz da hikaye kokuyorlar gibi geldi bana. Hep çocuk kaldı siyah. Ne anlama geliyor mesela? Bu tür soruları aptalca bulur, yaratma gizemime saldırılmış, en zayıf, en duyarlı yanıma dokunulmuş gibi irkilirim. Ama bu kez öyle olmuyor. Nasıl, neden bilmiyorum ama sorusunu gerçekten anlamaya yönelik ve içten buluyorum. Tarafından önemsendiğimi, onda saygı uyandırdığımı hissediyorum ve ben de kendimi değerli buluyorum. Buna rağmen hafifser gibi gülümseyerek yokluyorum onu. Kestirme ipuçları çıkarmak için soruyorsan yorum yok. Anlamak istiyorum. Cümle devrik çünkü. Kararlı ve sakin. Eserle ilişki kurulmadığında adların hiçbir anlamı yok diyorum. Bu Adonis'ten, dipnot 1, aldığım bir dize. Heykellerimde açık renkler hakim. Ama resimlerde siyahın farklı tonlarını aradım. Daha çok siyah üzerine çalıştım. Dipnot 1, Adonis. Güneşin ayetine uyarak düş görüyorum. Çeviren İ. Demirci, Oğlak Yayınları. Siyahın saf kaldığı anlamında öyleyse. Dizeyi hatırlayamadım ama çeviri farklılığından olabilir. Çünkü ben Adonis'le epey içli dışlı olmuş, onu Arapçadan okumuş biriyim. Tabii bu, resimlerinle doğru ilişki kurabildiğim ve sanat konusunda yetkin biri olduğum anlamına gelmez. Özür dilerim, bunu demek istemedim. Önemli olan bakış açısı diyorum sabırla. Ben üç boyutlu çalışmaya alışkın olduğum için rengin iki boyutta kaldığı duygusuna kapıldığım oluyor. Bu yüzden de tuval yüzeyinde daha yoğun bir gizem arıyorum. İstediğim tek bir üveyi alıp ötekilerden vazgeçmek, saklamak ya da atmak ama ne olursa olsun kalanı doğru ve derinlemesine çözümlemek. Siyahın yalınlığı buna çok uygun. Şunu da söyleyeyim. Genellikle kendi kendimle ilgili bu tür yorumlar yapmam. İlgine teşekkür ederim. Söylediklerin çok açıklayıcıydı, diyor. Gerçek mi, alay mı olduğunu anlayamadığım bir ses tonuyla. Biraz geriliyorum. Hüküm vermekte ve alçak gönüllü davranmakta acele etmiş olabilirim. Kendini ne sanıyor bu adam? Siyah, toplayıcı ve saklayıcıdır, diye sürdürüyor. Çocukken pencereden akşamın kararışına bakmayı çok severdim. Yavaşça sönen ışığın dışarıdaki her şeyi nasıl etkilediğini, insanların, ağaçların, arabaların, yolların nasıl değişip yavaşça karanlığın içine gizlendiklerini izlerdim. Akşamın geceye akışı gün doğumundan daha gizemlidir. Bir şeyi ille de sözcüklerle tanımlamaya ne kadar meraklı. Onunla uğraşmam mı gerek yoksa? Akşam şiirseldir diyorum. Ona gelişi güzel de olsa bir şey söylemek isteğiyle. Öyledir. Zaten bir zamanlar şiir de yazardım. Öyle mi, ne hoş. Bıraktın mı? Beceremediğimi anladım sonunda. Sanırım üniversitede çalışıyorsun. Alanın nedir? Osmanlı belgeleri uzmanıyım. Ha, özellikle heykellerini çok sevdiğimi, onlardan çok etkilendiğimi söyledim mi sana? Henüz ayaküstü gördüm tabii ama birçok malzemeyi bir arada kullanman, taşı, camla, metalle yorumlaman hoşuma gitti. Ben heykel sanatının felsefeyle yakın ilişkisi olduğunu düşünürüm. Yanılıyor muyum? Hayır, diyorum şaşkınlıkla. Heykelci düşünen biri olmalı. Çünkü heykel sessizce konuşur. Ona estetik kimlik ve evrensellik kazandıran yaratıcısının hayatı kavrama biçimidir. Gerçekten nefis parçalar. Özellikle figürlerin hem çok enerjik hem de tuhaf bir soyluluk ve gurur giyinmişler sanki. Güzel bir tanım. Bunları duyduğuma sevindim. Ama sergi için ancak küçük parçalar gelebildi. Biliyorsun. Anlıyorum. Kim bilir daha neler vardır. Görsel sanatlarla ilgilisin anlaşılan. Her şeyle biraz ilgileniyorum. Ara sıra bir iki laf edebilmek için.